Kitap adı Sosyal Sorunlar, Ünite 3 Yoksulluk, yazar doçent doktor İbrahim Kaya, editör yardımcı doçent doktor Yener Şişman. Amaçlarımız, bu üniteyi tamamladıktan sonra yoksulluk kavramını tanımlayabilecek, yoksulluğun ölçülmesine ve derecelendirilmesine yönelik yöntemleri tanımlayabilecek ve karşılaştırabilecek, yoksulluğun nedenlerini ve yol açtığı olumsuzlukları sorgulayabilecek, yoksullukla savaşma yönelik ekonomi politikaları ile sosyal politikaları ayırt edebilecek, yoksullukla savaşma yönelik sosyal politikaları sorgulayabilecek, Türkiye'deki yoksulluk sorunlarının nedenlerini ve boyutlarını tartışabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: yoksulluk, göreli yoksulluk, ekonomik politika, Türkiye'de yoksulluk, mutlak yoksulluk, sosyal politika, yoksullukla mücadele, sosyal dışlanma içindekiler, giriş, yoksulluk tanımı ve ölçümleri, yoksulluğun nedenleri, dünyada ve Türkiye'de yoksulluk, yoksullukla savaşım, konu anlatımı başlıyor. Giriş: yoksulluk 21. yüzyılın ekonomik, siyasal ve toplumsal krizleriyle beraber giderek yaygınlık kazanmaktadır. Her ne kadar bir az gelişmişlik sorunu olarak değerlendirilse de yoksulluk dünyanın hemen hemen her ülkesinde temel bir sorun olarak var olmaya devam etmektedir. New York metrosunda yaşayan evsizler, İstanbul'un dışında tek göz evde oturan ve sabah kalktığında yiyecek bir şey bulamayanlar, Afrika'nın sonu gelmez iç savaşları sonucu yerlerinden edilip mülteci çadırlarında kalanlar, Pakistan ya da Bangladeş'ten Avrupa ya da Amerika'ya göç etmeye çalışırken Ege açıklarında botun batması sonucu ölenler, sosyal yardım kuyruklarında bekleyenler, şehir çöplüğünde yiyecek ya da satacak bir şeyler bulmaya çalışanlar, çeşitli vesilelerle dağıtılan sosyal yardım paketlerini alabilmek için birbirini ezenler, ekmeği daha ucuza alabilmek için sabahın ayazında belediye büfelerinin önünde bekleşenler, okul öncesi ya da sonrası aile bütçesine katkıda bulunmak için sokaklarda çalışan ya da dilenen çocuklar, sağlıksız koşullarda sigortasız olarak uzun saatlerce çalıştırılan her yaştan insanlar ya da Somali'de açlıktan ölenlere kadar binbir çeşit yoksulluk hali gözümüzün önünde canlanabilmektedir. Gerek Türkiye'de gerekse dünyanın dört bir yanında yeterince beslenemeyen, temel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan milyonlarca yoksul insan yaşamaktadır. Dünyanın bir yanında muazzam ve giderek artan bir zenginlik söz konusuyken, diğer yanında son derece şiddetli ve geniş çaplı bir yoksulluk ısrarla var olmaya devam etmektedir. Bu yüzden 1990'ların başından itibaren Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi ulusüstü kuruluşlar yoksulluğu mücadele edilmesi gereken bir durum olarak tanımlamışlar ve yoksullukla mücadele programları geliştirmeye başlamışlardır. Küreselleşen yoksulluk sorununa çözüm arayışında Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, Dünya Sağlık Örgütü ve Gıda Tarım Örgütü yoksullukla mücadeleyi esas alan, eğitim, temel sağlık hizmetleri, gelir getirici faaliyetler ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi ve kadınların kalkınma sürecine katılımını hedefleyen programlar yürütmektedirler. Bu programların yoksullukla mücadelede ne derece etkin olduğu ya da olacağını kestirmek güçtür. Yoksulluğun tanımının nasıl yapıldığı, yoksullukla nasıl mücadele edileceğini belirlemek açısından çok önemlidir. Normal uzunlukta sağlıklı bir yaşam için gereken temel gıda, su, barınma, giyim, hastalık durumunda sağlık hizmetinden yararlanma gibi ihtiyaçların yoksulluğu, genelde üzerinde anlaşılabilen yoksulluk kıstaslarıdır. Bununla birlikte, temel ihtiyaçların bunlarla sınırlı tutulmaması gerektiği de çok öteden beri yapılan bir tartışmadır. Bu tartışma, yoksulluğun toplumsal boyutunu merkeze alarak, yoksulluğun aynı zamanda toplum içine utanmadan çıkabilme sorunu olduğuna dikkat çekmektedir. Yoksulluk ekonomik ve sosyal açıdan değerlendirilmeli ve yoksullukla mücadele programları da bu çerçevede hazırlanmalıdır. 21. yüzyılda insan olarak doğan her bireyin en temel hakkı olan yaşam hakkı, sadece temel ihtiyaçları karşılamakla sınırlandırılamaz. Her insanın toplum içine utanmadan çıkabilmek, diğer insanlarla iletişim kurmak, toplumun kenarında, sınırında ya da dışında değil merkezinde yer almak hakkı vardır ve bunun sağlanması için de gerekli olan ekonomik ve sosyal politikalar geliştirilmelidir. Yoksullukla savaşım her insanın ekonomiye ve topluma tam olarak katılmaları için gerekli araçların sağlanması için zorunluluktur. Yoksulluk ölçümleri yoksulluk üzerine çalışan sosyal bilimciler, nesnel, objektif ve öznel, subjektif, kıstaslara dayanan farklı yoksulluk tanımları ve ölçüm yöntemleri önermektedir. Yoksulluğun ölçülmesinin bir takım aşamaları vardır. Şenses, 2006. Bu aşamalar: yoksulluğun tanımlanması, yoksulluk kıstaslarının, ölçüm sorun ve yöntemlerinin belirlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesidir. Yoksulluk tanım ve ölçümünde üzerinde durulması gereken en önemli nokta, yoksulluk göstergesi olarak salt ekonomik kıstasların mı yoksa bunlara ek olarak sosyal ve siyasal ve hatta kültürel kıstaslarında mı dikkate alınması gerektiğidir. Yoksulluk araştırmaları yakın bir zamana kadar iktisat ağırlıklı bir gelişme gösterdiğinden, ekonomik göstergelerin ön plana çıktığı görülmekte ise de son dönemlerde yoksulluğun sadece ekonomik değil toplumsal ve kültürel boyutunun da olduğu kabul edilerek bu kıstasları da içeren ölçümler geliştirilmiştir. Burada yoksulluk ölçümleri olarak mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk ve insani yoksulluk ele alınacaktır. Mutlak yoksulluk ve açlık sınırı yoksulluğun tanım ve ölçümünde öne çıkan yaklaşım, kökenleri 19. yüzyılın sonlarında İngiltere'de yapılan çalışmalara dayanan gelir tüketim harcamaları kriterlerine dayalı mutlak yoksulluk yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda yoksulluk insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli kaynağa sahip olamama durumu ya da mutlak asgari refah düzeyinin altında kalma durumu olarak tanımlanmaktadır. DPT 2007. Bu noktada yoksulluk, hayatta kalabilmek için gerekli mal ve hizmetlere ulaşamama demektir. Mutlak yoksulluk kavramını tanımlarken kullanılan ihtiyaç, refah ve kaynaklar kavramlarının da tanımının belirsizliği ve yoruma açık oluşu yoksulluk araştırmalarının tanım ve ölçümlerinin son derece zor olduğunu göstermektedir. Şenses 2006. Mutlak yoksulluk. Kişinin varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterli gelir düzeyine sahip olmaması durumudur. Mutlak yoksulluğun ölçümünde temel ihtiyaçlar belirlenerek açlık sınırı hesaplanmaktadır. Özdek 2002 Oktik 2009. Bir kişinin ya da ailenin yaşayabilmesi için temel ihtiyaçların neler olduğunu belirlenmekte ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli en az gelir düzeyi hesaplanmaktadır. Bu hesaplara daha sonra ailenin büyüklüğü, yaş ve cinsiyete göre kalori ihtiyaçları eklenmekte ve fiyatlandırılarak açlık sınırı tespit edilmektedir. Uluslararası yoksulluk araştırmalarında ülkeler arası fiyat farklılıklarını bertaraf etmek için temel ihtiyaçlar değil, günlük tüketim değeri kişi başına dolar cinsinden belirlenmektedir. Dünya Bankası, uzun yıllar günlük 1 dolarlık gelirden yoksun olmak durumunu mutlak yoksulluk olarak tanımlamakla birlikte, World Bank, 2000-2008 yılından itibaren günlük 1.25 doların altında gelire sahip olma durumunu mutlak yoksulluk olarak tanımlanmaktadır. UNDP 2010. Burada günlük 1.25 doların altında gelire sahip olanlar, hayatta kalabilmek için gerekli minimum kaloriye ulaşamayanlardır. Göreli yoksulluk her ne kadar yoksulluk araştırmalarında vurgu mutlak yoksulluk üzerinde olsa da yoksulluğun göreli bir kavram olduğu da kabul edilmelidir. Göreli yoksulluk, bir kişinin veya grubun yaşam düzeyini, kendisinden daha yüksek gelire sahip bir referans grubunun geliriyle karşılaştırması sonucunda ortaya çıkan bir olgu olarak tanımlanmaktadır. Şenses 2006. Göreli yoksulluk hesaplamalarında bireyin insanca yaşam sürdürmesi için yaşadığı toplumsal çevredeki temel altyapısal, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayamaması yoksulluklar kategorisi içine alınmaktadır. Göreli yoksulluğun en yaygın tanımı ise maddi kaynakların toplumda adet haline gelmiş veya en azından özendirilen ve onaylanan normal etkinliklere katılımın, konfora ve yaşam koşullarına sahip olmanın olanaksız veya son derece kısıtlı hale gelecek kadar yetersiz kalması şeklindedir. DPT 2007. Burada bireyin belirli bir yaşam düzeyine sahip olarak yaşamını sürdürebilmesi için gerekli toplu taşım, içme suyu, sağlık, eğitim ve kültürel etkinlikler gibi mal ve hizmetlerden yoksun olması durumları göz önünde bulundurulmakta ve bunları karşılayacak gelir düzeyi saptanmaktadır. Bu gelirin altında gelire sahip olanlar, üstündekilere göre yoksul kabul edilmektedir. Belirlenen gelir düzeyinin üstünde olmakla birlikte, bu gelir grubuna yakın olan gruplarda yoksulluk risk grupları olarak tanımlanmaktadır. DPT 2007 Göreli Yoksullar temel ihtiyaçlarını mutlak olarak karşılayabilen ancak kişisel kaynaklarının yetersizliği yüzünden toplumun genel refah düzeyinin altında kalanlardır. Bu noktada göreli yoksullara, sosyal yaşama katılımları engellenmiş kişiler olarak bakılabilmektedir. Göreli yoksulluk kavramı karşılaştırmalı yoksulluk araştırmaları için son derece kullanışlı bir kavramdır. Bu kavramla hem aynı ülke içinde yaşayan grup ve kategoriler arasında hem de farklı ülkeler arasında bir karşılaştırma ve değerlendirme yapmak mümkün olabilmektedir. Şenses 2006 İnsani yoksulluk İnsani yoksulluk hem mutlak yoksulluk hem de göreli yoksulluk tanımını içermekle birlikte onlardan daha geniş kapsamlı bir kavramdır. İnsani yoksulluk, okur yazarlık, yetersiz beslenme, kısa yaşam süresi, ana çocuk sağlığının yetersizliği, önlenebilir hastalıklara yakalanmak gibi temel insani yeteneklerden yoksun olmak şeklinde tanımlanmaktadır. İnsani yoksulluk kavramı temel insan yeteneklerini sürdürebilecek mal, hizmet ve enerji, eğitim, iletişim, içme suyu gibi altyapıya erişim yokluğu ya da kısıtlanmasını göz önüne alarak yoksulluğun insani boyutuna işaret etmektedir. Yoksulluğun yalnızca kalori gereksinimine göre ve sahip olunan gelire göre tanımlanması, yoksulluk sorununun sosyal, siyasal ve ahlaki boyutlarının geri plana atılmasına neden olabilmektedir. Bir kişinin kaliteli bir yaşam sürdürmesini sağlayacak araç ve olanaklardan yoksun olması, yoksulluk tanımlarında dikkate alınması gereken en temel noktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de onaylanarak ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 25. ve 28. maddeleri söyledir. Madde 25.1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir. 2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır. Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar. Madde 28. Herkesin bu bildirgede öngörülen hak ve özgürlüklerin gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır. Proge 2006 3. Bu maddeler yoksulluğun sadece belli ülkeleri ilgilendiren bir sorun olmadığını, küresel bir sorun olduğunu dile getirmesi açısından dikkat çekicidir. Yoksulluk bir insan hakları meselesidir ve konuya bu noktadan yaklaşılması gerekmektedir. Proge 2006 Semerci 2010 Doğan her insanın yaşam hakkı nasıl bir insan hakkı olarak tanınıyorsa, onun kaliteli yaşaması için gerekli mal ve hizmetlere ulaşması da bir insan hakkı olarak tanınmalıdır. Yoksulluk, kişinin sağlıklı bir fiziksel yaşamı sürdürmesini zorlaştırmanın ötesine geçerek, onun ekonomik, toplumsal ve siyasal yaşama katılmasını da engellemektedir. Buradan hareketle, yoksul kişi, asgari hayatta kalma koşulları bağlamında bir takım mallara erişimi kısıtlı olan olduğundan, ekonomik, toplumsal ve siyasal olarak da diğer insanlardan yalıtılmışlıkla, sosyal dışlanma ile karşı karşıya kalmaktadır. Yoksulluk ve sosyal dışlanma arasındaki ilişkiyi kavramada kullanılabilecek bir kavram da yoksulluk kültürüdür. Sosyologların ve antropologların yoksulluğa bakış açılarını yansıtan kavramlardan birisi olan yoksulluk kültürü, yoksulluğun kısır döngüsünü açıklamayı hedefleyen teorik bir yaklaşımdır. Bu teoriye göre yoksul sadece kaynaklara ulaşımı kıt olan değildir. Aynı zamanda kendine mahsus bir değerler sistemine de sahip olandır. Antropolog Oscar Lewis 1959 Mexico City'de kent yoksulları üzerinde yaptığı antropolojik araştırma sonucunda ortaya koyduğu yoksulluk kültürü kavramı, yoksulluğun bir tür yaşama şekli olduğunu ve bir kuşaktan diğerine aktarıldığını anlatır. Lewis, 1959 Yoksulluk kültürünün varlığını gösteren bir takım karakteristikler tespit etmiştir. Yoksulluk kültüründe yaşayan bireyler çok güçlü bir marjinallik, çaresizlik, bağımlılık ve ait olmama duygusuna sahiptirler. Kendi ülkelerinde yabancı gibi olduklarını hissederler ve hali hazırda var olan kurumların kendi çıkarları ve gereksinimleri ile ilgilenmedikleri konusunda ikna olmuşlardır. Bu güçsüzlük duygusunun yanı sıra son derece yaygın bir şekilde aşağılık hissi ve işe yaramaz, değersiz hissetme de vardır. Çocuklar yoksulluk kültürü içine doğan çocuklar bu kültürün değer ve tutumlarını öğrenirler ve psikolojik olarak yaşam koşullarını değiştirme konusunda psikolojik olarak hayatları boyunca yaşam koşullarını değiştirme ve fırsatları çoğaltma konusunda avantajları kullanmada hazır ve hırslı değildirler. Lewis 1959 Sonuç itibarıyla, yoksulluk, yalıtılmışlık ve sosyal dışlanma, yoksulluğun ayırt edici özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Adaman ve Kider, 2008 Erdoğan, 2007 Pınarcıoğlu ve de 2008 İnsani yoksulluk toplum içine çıkmaktan utanmadan diğerleriyle özneler arası etkileşime girme yeteneğinin oluşması için gerekli mal ve hizmetlere ulaşın olmayışı ya da sınırlı ve kısıtlanmış olmasıdır. Sıra sizde bir yoksulluk araştırmalarında kullanılabilecek ölçümler nelerdir? Sizce uluslararası yoksulluk araştırmalarında kullanılması gereken ölçüm hangisi olabilir? sıra sizde bir yanıt yoksulluk araştırmalarında kullanılabilecek ölçümler. Mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk ve insani yoksulluk ölçümleridir. Uluslararası yoksulluk araştırmalarından her üç ölçümü de kapsayan bileşik ölçümler kullanılmalıdır. Örneğin insani yoksulluk endeksi ya da çok boyutlu yoksulluk endeksi gibi. Hangi yoksulluk ölçümü kullanılmalı? Yoksulluk araştırmalarında hangi ölçünün kullanılacağı sorusu sık sık gündeme gelmektedir. Bunun yanı sıra, uluslararası kuruluşların mutlak ve göreli yoksulluk ölçütleri de birbirinden farklılıklar göstermektedir. Bu durum, yoksulluk araştırmalarında nasıl bir yol izlenmelidir sorusunu daha da karmaşıklaştırmaktadır. Bazı yoksulluk araştırmacıları, mutlak yoksulluk hesaplamalarının daha çok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için, göreli yoksulluk ölçümünün de gelişmiş ülkeler için söz konusu olduğunu ileri sürmektedir. Yoksulluğun temelinde yer alan yoksunluklar, gıdadan, yaşanılan konutun niteliklerine, kamusal hizmetlerden yararlanamama gibi somut maddi yaşam koşulları ve hizmetleri kapsadığı gibi bu yoksulluğun neden olduğu sosyal ilişkilerden dışlanma ve görmezden gelinme, yok sayılma gibi yaygın durum ve koşulları da içermektedir. Yoksulluk araştırmalarında mutlak yoksulluk ölçümlerinin arka planda tutulması sakıncalı olmaktadır. Çünkü gelir veya tüketim düzeyinin belirli bir oranda değişmesinin yoksulların sayısında bir değişiklik yarattığı gözlemlenmiştir. Şenses 2006. Bu nedenle mutlak yoksulluk ölçümleri gelişmiş ülkelerde de yaygınlıkla kullanılmaya devam edilmektedir. Bu noktada, yukarıda anlatılan yoksulluk ölçümlerinin herhangi birini kullanmak yerine bileşik ölçütleri kullanmak son derece yararlı olacaktır. Bu açıdan yoksulluk araştırmasının yapılacağı ülkeye uygun bir bileşik ölçüt geliştirilebilir. Birçok ülkeyi kapsayan uluslararası yoksulluk araştırmalarında ise 1990 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından geliştirilen İnsani Gelişme Endeksi (İGE) kullanılmaktadır. UNDP 2007. Bu endeks, yukarıda sözü edilen her üç ölçümü de kapsayan bileşik bir ölçüm yöntemi olarak geliştirilmiştir ve en çok rağbet edilen yoksulluk ölçüm yöntemi olmuştur. İGE, kaliteli ve uzun yaşam, bilgiye erişim ve yüksek yaşam standardı esasına dayalı bir insani gelişme tanımından yola çıkarak gelir. Eğitim ve sağlık göstergelerinden oluşmaktadır. Bu endeksin en önemli özelliği sosyal ve ekonomik göstergeleri ekonomik büyüme ile ilişkilendirmesi ve gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş ülkelerin durumlarını birlikte izleyerek uluslararası kıyaslamalar ve karşılaştırmalar yapmaya olanak tanımasıdır. İGE, İnsanların utanmadan toplum içine çıkma ve diğerleriyle etkileşime girebilme yeteneği edinmeleri için gerekli kaynakların tümünü kapsamayı hedeflemektedir. Bu endeks, yaşamdan beklentinin salt yaşam süresi demek olmadığından hareketle, yaşam kalitesinin yani başta iyi beslenebilme ve iyi çalışmak koşulları olmak üzere tüm unsurlarının, okur yazarlık oranının, insanların toplum içine utanmadan çıkabilme, iletişim kurabilme ve toplumun ekonomik, kültürel ve siyasal etkinliklerinin bir parçası olma duygusuna sahip olabilme derecesinin yansıtılmasını öngörmektedir. 2010 yılında açıklanan Birleşmiş Milletler Kalkınma Raporu, eğitim, sağlık ve diğer yaşam koşullarında yoksulluğu gösteren çok boyutlu yoksulluk endeksini Multidimensional Poverty Index kullanmaya başlamıştır. UNDP 2010 Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi ÇBYE sağlık, eğitim ve su ile elektrik gibi temel hizmetlerdeki yoksullukları doğrudan belirleyerek, yoksulluğun farklı ve kapsamlı özelliklerini hedef almaktadır. Bazı ülkelerde bu servisler ücretsiz veya düşük ücretlerle sağlanırken, diğerlerinde gelirli çalışan birçok insan için bile erişilemez kaynaklar olmaya devam etmektedir. Yoksulluk ölçümlerinin başarısı, kapsamlı ve kaliteli veri kaynaklarının oluşturulmasına bağlıdır. Bu konudaki eksiklikler yoksullukla mücadele program ve stratejilerinin geliştirilmesinde sorunlara yol açabilmektedir. Yoksulluk üzerine gerekli ve yeterli veriler olmadığı sürece yoksulluğu önleme programları da sağlıklı bir şekilde hazırlanamayacaktır. Yoksulluk, gelir dağılımı, sağlık ve eğitim başta olmak üzere sosyal göstergelere ilişkin veri tabanlarının uluslararası kuruluşların öncülüğünde kıyaslamaya elverişli olacak şekilde genişletilmesi yönünde çabaların artması gerekmektedir. Zira yoksulluk tek bir ülkenin değil, tüm dünyanın mücadele etmek zorunda olduğu küresel bir sorundur. Kitap konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için Şenses, Fikret, Küreselleşmenin Öteki Yüzü. Yoksulluk, İstanbul İletişim Yayınları, İstanbul, 2006 adlı eserden yararlanabilirsiniz. Yoksulluğun nedenleri yaşanılan zaman ve mekana göre değişiklik göstermektedir. Sosyal bilimciler çalıştıkları alanlardan hareketle yoksulluğun nedenlerini çeşitli yönleriyle ele alan kuramlar sunmuşlardır. Yoksulluğun nedenlerinin ve yoksulluğun devam etmesini sağlayan etmenlerin tespiti, yoksullukla mücadele stratejileri geliştirme konusunda son derece önemlidir. Yoksulluğun nedenleri ve yoksulluğun devamını sağlayan etmenler doğru tespit edilmediği sürece, yoksullukla mücadele ve yoksulluğu önleme stratejileri ve programları geliştirmek mümkün olmayacaktır. Bir başka deyimle, teşhisi yanlış koymak, tedavi programının işe yaramamasına, hatta durumun daha da kötüleşmesine neden olacaktır. Yoksulluğun nedenleri söz konusu olduğunda iki temel yaklaşımla karşılaşmaktayız. Birincisi, yoksulluğu kişilerin yetenekleri, sorumluluk ve disiplin anlayışı, tutumluluk derecesi ve gösterdikleri çaba gibi kişisel özellikleriyle açıklayan yaklaşımdır. İkinci yaklaşım ise yoksulluğu başta ekonomi politikaları olmak üzere düşük ücretler, yetersiz eğitim ve istihdam olanakları ve ayrımcılık gibi yoksulun kendi denetimi dışındaki yapısal etmenlerle açıklamaktadır. Bu iki yaklaşım arasında yapılan tercih yoksullukla mücadele konusunda nasıl bir yol izleneceğini belirlemektedir. İkinci yaklaşım benimsendiğinde, yoksullukla mücadelede sosyal yardım politikaları geliştirme yönünde bir eğilim ortaya çıkarken, kişisel etmenlerin öne çıkarıldığı birinci yaklaşım benimsendiğinde, sosyal yardım programlarına karşı çıkma yönünde bir eğilim belirmektedir. Yoksulların varlığından duyulan rahatsızlık daha çok yoksulu suçlama eğilimi taşımaktadır. Yoksulluğu bireysel özelliklerle bağlı olarak açıklamaksa yoksulu tembellikle, kötü alışkanlıklara sahip olmakla, çok çocuk yapmakla ya da aile hayatının düzensizliğiyle suçlamayı beraberinde getirmektedir. Yoksulluğun suçunu bireye bağlamak, yoksulluğun temelinde yatan yapısal etmenleri görmeyi engellemektedir. Buğra, 2008. Şenses, 2006. Yoksulluğun nedenlerini bireyin üstüne yıkan yaklaşımlardan ziyade, yoksulluğun nedenlerini ekonomik ve sosyal etmenlerle açıklamak daha yararlı olacaktır. Yoksulluğu, bireyin suçu olarak değerlendirmek, yoksullukla mücadele ya da yoksulluğu önleme programlarının hazırlanmasına gerek olmadığı mesajı vermektedir. Oysa gerek uluslararası kuruluşlar gerekse ulusal kurumların sağladığı yoksulluk istatistikleri, yoksullukla mücadelenin ve yoksulluğu önleme stratejileri geliştirmenin zorunluluk olduğunu göstermektedir. Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi ulusüstü kuruluşlar, yoksullukla mücadele için programlar geliştirmektedirler. Dünyanın en zengin 3 kişisinin toplam servetinin, dünyanın en yoksul 48 ülkesinin gayri safi milli hasılasından daha çok olduğu bir dünyada, yoksulluğun nedenini bireye yüklemek son derece yanlış olacaktır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Raporu'na göre, 21. yüzyıla girerken, dünya nüfusunun %14'ü yeterli ve iyi beslenememektedir. %16'sı temiz içme suyuna erişememektedir ve %40'ı sağlıklı yaşam koşullarına sahip olamamaktadır. UNDP'de 2007 yüksek gelir ekonomilerindeki 903 milyon insan toplam dünya gelirinin %79,7'sini elinde tutarken, dünya yoksullar grubunu oluşturan 2 milyar 800 milyon insan bunun ancak %1,2'sine erişebilmektedir. Proge 2006, dünyadaki gelir dağılımının bu eşitsiz yapısı, yoksulluğun yapısal nedenlerinin ön planda tutulmasının nedenli gerekli olduğunu göstermektedir. Yukarıdaki istatistikler, yoksulluğun nedenlerinin doğru tespitinin yapılmasının ve yoksulluğu önleme programlarının acilen hayata geçirilmesinin nedenli büyük önem taşıdığını göstermektedir. Yoksulluğun nedenlerini ekonomik, siyasal, toplumsal, küresel ve çevresel, dışsal nedenler olarak 5 ayrı kategoriye ayırmak mümkündür. Ekonomik nedenler, yoksulluğun ekonomik nedenleri arasında En başta gelir dağılımındaki eşitsizlik gelmektedir. Gelir dağılımı dengesizliğinin yapısal biçime bürünmesi yoksulluğun en temel etkenlerinden biridir. Bir ülkede gelir dağılımındaki eşitsizliğin artması, yoksulluğun artması anlamına gelmektedir. Yoksulluğun ekonomik nedenlerinden ikincisi, iş gücü piyasalarının temel özellikleri ve bu piyasalardaki gelişmelerdir. Yoksulluğun ekonomik nedenlerinden, iş gücü piyasalarından kaynaklananlar birçok araştırmacı tarafından ön planda tutulmaktadır. Hatta bazı araştırmacılar, İstihdam olanaklarının yetersizliğini, kentsel yoksulluğun önde gelen tek nedeni olarak tanımlamaktadır. İş gücü piyasalarıyla yoksulluk arasındaki ilişkiyi anlamak için, iş gücüne katılmayanlar, çalıştıkları halde yoksul olanlar ve işsizler ayrı ayrı ele alınması gereken kategorileridir. Buraya 2008 göre Türkiye'de insanların iş bulup çalışmaları da çoğu zaman onları yoksulluktan kurtarmamaktadır. Şehirdeki iş imkanlarıyla kayıtlı ekonomide iş bulma olanaklarının kısıtlanması, kayıtlı ve kayıt dışı sektör arasındaki ayrımın muğlaklaşmasıyla ilgili olarak, İstihdamla geçim arasındaki ilişki kırılgan bir hale gelmiştir ve çalışan yoksul olgusunu ortaya çıkarmıştır. Buğra, 2008. Buğra ve Kider, 2007. Çalışan yoksul her ne kadar çalışıyor olsa da temel gereksinimlerini karşılamakta zorlanan ve haliyle yoksulluk sınırında ya da altında yaşayan iş gücünde oluşmaktadır. Düşük ücretlere ek olarak kayıt dışı istihdam, düzensiz gelir ve sosyal güvenlik ağlarından mahrumiyet gibi sorunlar bu duruma sebep olarak sayılabilir. Adaman ve Kider, 2006, kayıt dışı istihdam çoğunlukla düzensiz iş ve belirsiz istihdam anlamına gelmektedir. Düzensiz gelir ise işverenin düzenli ödeme yapmaması ya da sık iş değiştirme zorunluluğu olarak tanımlanabilir. Gecekondular ve kent içi yoksullaşmış alanlar çalışan yoksullardan oluşmaktadır. Adaman ve Kider, 2006, Erdoğan, 2007, Pınarcıoğlu ve de 2009, çalışan yoksul en açık şekliyle çalışan ama yoksulluktan kurtulamayan kişi olarak anlaşılabilir. Bu grubun çalışma saatleri çoğu zaman diğerlerinden daha fazladır ve çalışma koşulları sıklıkla çok acımasızdır. Çalışan yoksullar hem işlerin düzensiz olması hem de düzenli de olsa ücretlerin düşüklüğü nedeniyle çalışanların da kalıcı yoksulluk içinde kaldığını göstermektedir. Çalışan yoksul kavramı Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, tarafından açıklanan yıllık küresel istihdam eğilimleri raporunda da yer almıştır. Rapora göre, 2008-2009 döneminde çalışan yoksulların, yani bir işte çalıştığı halde yoksulluk sınırlarının altında yaşayanların sayısındaki artış da kaygı vericidir. Rapor, 2008 yılında işsizlerin saflarına tahminen 5 milyon kişinin daha katılmasının söz konusu olduğunu belirtmektedir. Aynı raporda dünyada her 10 kişiden 5'inin kırılgan işlerde çalıştığı belirtilmiştir. Başka bir deyişle bunlar ya ailelerinin iş yerine yardım eden kişiler ya da herhangi bir koruma kapsamında yer almama riski büyük, kendi hesabına çalışanlardır. Gelişmekte olan ülkeler söz konusu olduğunda bunlar büyük olasılıkla kayıt dışı sektörde çalışanlardır. Dolayısıyla yapılan işlerde yoksulluk, düşük kazanç, tehlikeli çalışma koşulları ve sağlık sigortası yokluğu gibi riskler gündemdedir. İLO'nun tahminlerine göre 487 milyon çalışan, bütün çalışanların %16,4'ü halen kendilerini ve ailelerini günde 1.25 dolarlık yoksulluk sınırının üzerine taşıyacak durumda değildir ve 1,3 milyar çalışan da %43,5 günde 2 doların altında bir gelirle yaşamaktadır. Yoksullukla işsizlik arasındaki ilişkiyi anlamada yoksul olup çalışmak isteyen insan sayısına göre açık işlerin nicelik ve nitelik olarak yetersiz olması ve ücret düzeyi yoksulluk ve iş gücü piyasaları ilişkisinin temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu yüzden gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk, istihdam, işsizlik ve ücret gibi iş gücü piyasalarına ait değerlerle ilişkilendirilmektedir. İşsizlikle yoksulluk arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi ise işsizlik profiline bağlıdır. İşsizlerin yaş ve eğitim durumu, işsizlik nedenleri, işsizlik süreleri, işsizlikle yoksulluk arasındaki bağı oluşturmaktadır. İşsizlik ve yoksulluk arasındaki ilişkide göz önünde tutulması gereken bir diğer nokta da işsizliğin süresidir. İşsizliğin uzun dönem işsizliğine kayması yoksulluk ölçümleri açısından son derece kaygı verici olmaktadır. İşsizlik yanında düşük ücret ve düzensiz istihdam da iş gücü piyasalarından kaynaklanan yoksulluk nedenleridir. Bunun nedeni, gerek düşük ücretin gerekse düzensiz istihdamın gelir eşitsizliğini artırarak ve iş gücüne katılımı caydırarak yoksulluğun devam etmesini sağlamasıdır. Yoksulluğun ekonomik nedenlerinden biri de ülkenin yıllık ekonomik büyüme rakamlarıdır. Ekonomik büyümenin istihdamı artırarak işsiz sayısını azaltacağı ve dolayısıyla yoksulluğun azaltılmasına neden olacağı kabul edilmektedir. Her ne kadar ekonomik büyümenin yoksulluğu azaltacağı varsayımı yaygınlıkla kabul edilmekteyse de, ekonomik büyüme her zaman yoksulluğu azaltmamaktadır. İLO'nun 2007 Küresel İstihdam Eğilimleri raporu dünya ekonomisinin yılda ortalama büyüme oranını %4,1 olarak tespit etmiş ve bu büyümenin aynı dönemde küresel düzeyde işsizliği azaltmadığını hatta %6,1'den %6,3'e çıkardığını göstermiştir. Bu durumda ekonomik büyüme işsizliği azaltmamış dolayısıyla da yoksulluğu azaltmada herhangi bir etki yapmamıştır. Siyasal nedenler yoksulluğun siyasal nedenleri söz konusu olduğunda özellikle izlenen yanlış politikalar, tarıma ve ağaçlandırmaya bütçeden ayrılan payın düşük olması, sanayinin çarpıklaşması, kirlilik, eğitime verilen desteğin yetersizliği, ülke yönetimindeki yozlaşmalar, yolsuzluklar ve belirsiz politikalar karşımıza çıkmaktadır. Ülkenin koşullarına uygun olmayan ekonomik programların ve hali hazırda var olan gelir dağılımı eşitsizliğini daha da büyüten ekonomik politikaların hayata geçirilmesi, yoksulluğun siyasal nedenlerindendir. Özellikle dışa bağımlı ve bir takım merkezlerin güdümünde yürütülen ekonomik programlar, yoksulları daha da yoksullaştırıp, zenginleri daha da zenginleştirebilir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için gelişmiş ülkelerin hazırladığı ekonomik programlar, ülkenin gelir dağılımı eşitsizliğini artırarak büyük kitlelerin yoksullaşmasına neden olabilir. İyi işletilen bir yönetim mekanizmasına sahip olan ve sosyal refah uygulamalarına giden ülkeler yoksulluğu önemli ölçüde azaltabilmektedir. Toplumsal nedenler. Yoksulluğun toplumsal nedenleri ele alınırken, öncelik nüfus artış hızına verilmektedir. İleri sanayi ülkeleri, nüfus artış oranlarını çok düşük düzeylerde tutmayı başarmış ve istikrarlı bir yapıya kavuşmuşken, gelişmekte olan ülkelerin çoğu ağır bir nüfus baskısı ve buna bağlı olarak da iş gücü artışıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durumda, nüfustaki artış kıt kaynaklarla istenilen refah düzeyine ulaşmayı derinden etkilemektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı nüfus artışı yoksulluğun en temel faktörlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Aşırı nüfus artışının yoksulluk üzerindeki olumsuz etkisi, özellikle kentlerdeki olumsuz yaşam koşulları, çarpık kentleşme ve çevre tahribatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerindeki hızlı şehirleşme ve tarımdan kopan nüfusun şehirlerde sanayi ve hizmet sektöründe iş bulma olanaklarının kısıtlı olması sonucunda, yoksul ülke şehirlerinde ortaya çıkan yoksullaşma ve sosyal dışlanma geniş kitleleri etkilemektedir. Davis, 2007. Bu durumdan çıkmaya çalışan binlerce insan zengin sanayi ülkelerine kaçak göçmen olarak girme umuduyla yollara dökülmekte, hatta bazen bu uğurda yaşamını yitirmektedir. Başta kırdan kente göç olmak üzere, yerleşim alanındaki değişiklikler yoksulluğu belirleyen faktörlerdir. Adaman ve Kider, 2006, Buğra, 2008, Buğra ve Kider, 2007, yoksullukla göç arasındaki ilişkiler. Farklı açılardan ele alınması gereken karmaşık ilişkilerdendir. Bakınız, Erdoğan, 2007, Pınarcıoğlu ve de, 2009, göçün yoksulluğa etkisini anlamak için, yoksul bireyin hem içinden çıktığı hem de göç etti. Yerleşim yerlerinin yoksulluk düzeylerini ne ölçüde etkilediğini sağlıklı bir şekilde araştırmak gerekmektedir. Şenses, 2006, eğitimde yoksulluğun toplumsal nedenleri arasında son derece merkezi bir konumdadır. Eğitimin doğru bir biçimde fırsatın belirleyici yaratıcısı ve kilit bir toplumsal gösterge olması tesadüf değildir. Yoksulluk araştırmalarında hane halkı reisinin eğitim durumu yoksullukla ilişkili bir etmen olarak ele alınmaktadır. Yoksulluk araştırmaları, hane halkı reisinin eğitim düzeyinin yoksulluk oranıyla yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Hane halkı reisinin ilkokul mezunu olması ile hiç okula gitmemiş olması bile yoksulluk oranlarında önemli ölçüde farklılığa yol açabilmektedir. Yoksulluk karşıtı programların yoksullara eğitim fırsatlarını açmayı temel hedef olarak belirlemesi yerinde olacaktır. Yoksulluğun nedenlerini araştırmada hane halkının özellikleri de önemli etmenlerdendir. Hane halkı türü, büyüklük ve birleşimi ve hane halkını oluşturan bireylerin yaş, medeni hal ve eğitim durumları gibi özellikleri yoksullukla son derece ilintili bulunmaktadır. Küresel ve çevresel nedenler son birkaç on yıldır gelişmiş kapitalist ülkelerce izlenen yeni liberal, neoliberal, ekonomik politikalar ve piyasa merkezli refah anlayışı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilemektedir. Özdek, 2002, Proge, 2006. Semerci, 2010, özellikle Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu, IMF gibi kuruluşlar aracılığı ile gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere uygulattıkları yapısal uyum politikaları, gelir dağılımının artarak bozulmasına, İşsizliğin artmasına ve yoksulluğun son derece uç noktalarda yaşanmasına neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerce uygulamaya konan yeni liberal politikalar, gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki hali hazırda var olan gelir dağılımı adaletsizliklerinin gittikçe açılmasına yol açmaktadır. Örneğin, 1998 yılında zengin gelişmiş ülkelerde yaşayanların kişi başı günlük gelir düzeyi 70 dolarken, dünya nüfusunun 2,8 milyarını oluşturan yoksul az gelişmiş ülkelerde bu oran günlük 2 dolardır. Aynı yıl en yoksul çevre ülkelerde yaşayan en yoksul 1,2 milyarlık nüfus ise günde sadece 1 doların altında gelire sahip olup açlık sınırında yaşamını sürdürmektedir. Proge, 2006, küreselleşme süreçleri özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde yoksulluğun artarak yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Buğra, 2008, Özdek, 2002, küreselleşme süreçleri özetle şunları içermektedir. 1. Sermayenin çok uluslu şirket stratejileriyle iş gücü maliyetlerinin daha düşük, ham madde kaynaklarının daha ucuz ve kolay erişilebilir, vergi düzenlemelerinin daha elverişli olduğu bölgelere yani kürenin her yerine gitmesi ve yatırımlarını yapması. 2. İş gücü piyasasının esnekleştirilmesi yani tam zamanlı işlerin yerine yarı zamanlı geçici işlerin ortaya çıkması ki bu sosyal güvenceden yoksun örgütsüz çalışan sınıfları ortaya çıkarıyor. 3. Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi ki sonucu toplu işçi çıkarmalar ve yaygın işsizliktir. 4. Finans sektörünün aşırı büyümesi. 5. IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde etkinliğinin artması. Özbudun 2007. Özdek 2002. IMF ve Dünya Bankası gibi ulus üstü kuruluşlar az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bu yeni liberal politikalara yapısal uyum programlarını dayatırken dünyada hali hazırda var olan gelir dağılımı eşitsizliğinin yoksulların aleyhine daha da çok bozulmasına ve yoksulluğun artarak yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Küreselleşme süreçlerinin arkasındaki yeni liberal politikalar, bugün dünya üzerinde yaşanan yoksulluğun en temel kaynağı olarak gösterilmektedir. Küreselleşme süreçleri bağlamında az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere dayatılan yapısal uyum politikaları sonucunda, bu ülkeler dış borç ve faizler nedeniyle kaynaklarını gelişmiş ülkelere transfer etmek zorunda kalmışlar ve güçlü, kararlı bir büyüme için gerekli yerel yatırımları yapamamışlardır. Sonuçta üretim hacmi ve gelirlerin azalmasıyla yoksulluk artmıştır. Yaygın işsizlik, ücretlerde düşüş, en gerekli tüketim mallarının fiyatlarının artması ve kamusal hizmetlerdeki kısıtlamalar insanların yaşam kalitesinin gerilemesine neden olmuştur. Bu durumdan en çok etkilenenler yoksullar, kadınlar ve çocuklar gibi hali hazırda güçsüz toplumsal kesimlerdir. Özbudun 2007. Yapısal uyum politikalarının etkisiyle geçim kaynaklarının daraldığı ülkelerde uluslararası emek gücü hiç olmadığı kadar artmıştır. Küreselleşme süreçlerinde özellikle ileri sanayi ülkelerinin fabrikalarını gelişmekte olan ülkelere kaydırmaları sonucu çevre kirliliği açısından da bu ülkeleri olumsuz etkilemektedir. Yoksulluğun en bariz çevresel nedenlerinin başında ise doğal afetler, çölleşme ve kuraklık gelse de, bilinçsiz zirai faaliyetler, ormanların tahrip edilmesi gibi insan tahribatı sonucunda oluşan doğal yıkımlar da sayılabilir. Bununla birlikte yoksulluğa, coğrafi özellikler de neden olabilmektedir. Örneğin, enerji üretimine veya tarıma elverişli olmayan bir bölgede yoksulluğun yaygın ve devamlı olması tesadüf değildir. Bazen de tarımın elverişli olduğu yerlerde kullanılan yanlış gübreleme, aşırı su kullanımı, bölgede kıtlığa ve yoksulluğa neden olabilir. Su ve besin gibi yaşamsal kaynakların yetersiz olduğu bölgelerde yoksulluk kaçınılmazdır. Dışsal nedenler, bireysel ya da toplumsal travmalar, ayrımcılık ve yerleşim yeri kişilerin ve hane halklarının başlarına birdenbire gelen şok olarak nitelenebilecek olaylar. Birçok yoksulluk araştırmacısı tarafından yoksulluk nedeni olarak kabul edilmektedir. Hane halkı reisinin ölümü ya da hastalanması, işsiz kalması, boşanma, terk edilme ve sürekli hastalık gibi kişisel travmalar yoksulluk nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Şenses 2006 toplumsal travmalar açısından da doğal afetler ya da savaşlar da yoksulluk düzeyini etkileyen başlıca faktörler olarak gözükmektedir. Ayrımcılık, farklı ülkelerde çeşitli biçimler alabilen çok yönlü bir olgudur ve yoksulluğun en temel nedeni olarak karşımıza çıkabilir. Ayrımcılık ve yoksulluk arasındaki ilişki ırk, etnik köken ve toplumsal cinsiyetle örneklenebilir. Ayrımcılık değişik kesimler arasında servet edinme, eğitim fırsatları ve olanakları, iş gücü piyasalarındaki konum itibariyle tarihsel olarak gözlemlenen farklılıklarla ilişkilendirilmektedir. Irk, etnik köken ve yoksulluk arasındaki ilişki bariz olarak ABD örneğinde görülebilir. ABD'de zenci Amerikalıların yoksul nüfus içinde önemli bir paya sahip olması, zencilerin tarihsel süreçte karşı karşıya kaldıkları ayrımcılık politikalarının ürünüdür. Toplumsal cinsiyet bazındaki eşitsizlikler, ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte, dünyanın hemen hemen her yerinde kadınlar iş gücüne düşük düzeyde katılım, iş güvenliği ve düşük ücret gibi olumsuz koşullarla karşı karşıya kalma riskine sahiptir. Dünyanın en yoksul insanı kimdir sorusunu Cohen, 2000, dünyadaki en yoksul insan mutlaka bir kadındır. Bu Afrikalı köylülerden olsa gerek. Bu kadının çalışmaya gitmek için her gün yürüdüğü yol 2 saatten fazla tutar. Başının üzerinde 50 kilograma varan bir yük taşır. En küçük çocuğu sırtındadır. Çoğu zaman karnında da bir başka bebek taşımaktadır. Cohen, 2000. 16. Bu yüzden, insani gelişme endeksi içerisinde yer alan göstergelerden birisi de toplumsal cinsiyet bazındaki eşitsizlikler olmuştur. UNDP, 2007. 2010. Her ne kadar toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri tüm ülkelerde var olsa da, az gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında, gelişmiş ileri sanayi ülkeler insani gelişme indeksinde çok daha yüksek bir değere sahiptir. Irk ve köken nasıl yoksulluk etmeni olarak karşımıza çıkıyorsa, toplumsal cinsiyette yoksulluğun düzeyini ve profilini anlamada önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadın ve erkeklerin eşit eğitim olanaklarından yararlanamamaları onların iş piyasalarındaki etkinliklerini sınırlandırmakta, düşük ücret ve güvencesiz işlere mahkum etmektedir. Birleşmiş Milletler'in 1995 İnsani Gelişme Raporu'na göre, küresel refaha en büyük katkıyı yaptıkları halde, dünya ölçeğinde yoksulluk içinde yaşayanların %70'i kadınlar oluşturmaktadır. UNDP'de 1995 Birleşmiş Milletler 2000 yılında günde 1 doların altında gelirle yaşayan 1.5 milyar insanın çoğunluğunun kadın olduğunu saptamıştır. Türkiye'de mutlak yoksullar arasında boşanmış, dul ya da ayrı yaşayan kadın oranı hem kentsel hem kırsal bölgelerde hem de ülke ortalamasında %90'larda seyretmektedir. DPT, 2000. Bu noktada cinsiyet, yoksulluğun en temel faktörlerinden biri olarak gözlemlenebilir. İnsanların yaşam alanı da yoksullukla ilintili olarak karşımıza çıkabilir. Ülke içinde bazı yerler ya da bölgeler yoksulluğun bariz faktörlerinden birkaçını barındırarak yoksulluğun yoğun yaşandığı yerleri oluşturabilmektedir. Yoksulluğun belli bölgelerde yoğunlaşmasının farklı nedenleri olabilmektedir. Bunların içinde iklim koşulları, altyapı, konut ve istihdama ulaşım olanakları, kamu hizmetlerinin miktarı ve niteliği, ekonomideki yapısal değişim ve dönüşümlerden farklı etkilenmiş sayılabilir. Birçok yoksulluk nedeninin aynı yerleşim yerinde birlikte ortaya çıkması, yoksulluğun görünür hale gelmesini sağlarken yerleşim yerinin yoksullukla özdeşleşmesine de neden olmaktadır. Bu tür yerleşim yerlerinde yoksulluğun birkaç nedeninin birbirlerinden beslenerek güçlenmesine ve yeni ekonomik fırsatların da ortaya çıkamamasına bağlı olarak yoksulluk sürekli bir hal almaktadır. Bu noktada ayrımcılık da işin içine girmekte ve yoksulluk sarmalından çıkmayı güçleştirmektedir. Sıra sizde iki sizce yoksulluğun ekonomik nedenleri ile siyasal nedenleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Sıra sizde iki yanıt yoksulluğun ekonomik nedenleri ile siyasal nedenleri arasındaki ilişki. Hükümetlerin uygulamayı seçip hayata geçirdiği ekonomik programlar ya da ekonomik politikalar da ortaya çıkmaktadır. Ülke kaynaklarına, koşullarına ve gelir dağılımına dikkat etmeden seçilen ve hayata geçirilen ekonomik programlar, yoksulluğun artmasına ve yaygınlaşmasına neden olabilir. Dünyada ve Türkiye'de yoksulluk, dünyada yoksulluk, dünyada ülkeler, bölgeler, sınıfsal ve farklı toplumsal gruplar arasındaki fırsat, gelir ve servet farklılıklarının giderek artması yoksulluğu artırmaktadır. 1998'de 26 olarak belirlenen en yoksul ülke sayısı, 2001 yılında yapılan gelişmiş ülkeler zirvesinde 40 olarak açıklanmıştır. Özdek, 2002, Dünya Bankası'nın 2000/2001 gelişme raporuna göre, dünyada yaşayan 6 milyar insanın 2.8 milyarı yani yaklaşık 5'te biri, günlük 2 dolarlık gelir sınırının altında yaşamaktadır. World Bank, 2000, bu nüfusun 1.3 milyarı ise günlük 1 dolarlık gelir sınırının altında yaşamaya mahkumdur. Aynı rapora göre, en zengin 20 ülkenin ortalama geliri, en fakir 30 ülkenin gelirinin 37 katıdır ve bu fark gittikçe büyümektedir. Zengin ve yoksul ülkeler arasındaki gelir uçurumu, zengin ülkeler lehine artmaktadır. Milyonlarca kişi açlık sınırının altında yaşarken zengin ve yoksul arasındaki gelir uçurumu her geçen gün artarak derinleşmektedir. 2007'de açıklanan BM Kalkınma Programı raporuna göre, dünya nüfusunun %25'i dünyadaki toplam servetin %80'ine sahiptir. UNDP, 2007, dünya nüfusunun %80'i zengin ve yoksul arasındaki gelir uçurumunun gittikçe arttığı ülkelerde yaşamaktadır. Kamerun'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Brezilya'ya kadar, dünyanın her ülkesinde gelir dağılımındaki dengesizlik artmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın hazırladığı rapor, bu olumsuz gelişmenin özellikle son 20 yılda giderek hızlandığını göstermektedir. Rapor, zengin ve yoksul arasındaki gelir uçurumunun gelişmekte olan ülkelerde daha fazla açıldığını ortaya çıkarmaktadır. Rapor ayrıca ileri sanayi toplumlarında da zengin ve yoksul arasındaki uçurumun sanılandan daha derin olduğunu gözler önüne sermektedir. ABD Başkanı Barack Obama'nın hazırladığı istihdam paketi bile, zengin ülkelerin dengeli bir gelir dağılımından ne kadar uzak olduğunun göstergesi olarak düşünülebilir. Dünya nüfusunun neredeyse %40'ı tesislerden yoksun. 1 milyar insan açlık çekmektedir. UNDP 2007 ayrıca yoksulluk yüzünden kalkınmakta olan ülkelerde, özellikle de kırsal kesimlerde, çok sayıda çocuk okulu bitiremeden terk etmek zorunda kalmaktadır. 104 ülkeden dünya nüfusunun %78'ini oluşturan 5,2 milyar insanı kapsayan veriler incelenerek yapılan inceleme sonucunda, bu ülkelerde yaşayan 1,7 milyar insanın, yani ele alınan nüfusun 1/3'ünün çok boyutlu yoksulluk endeksine, ÇBYE'ye göre çok boyutlu yoksullukla yaşadığı ortaya çıkmıştır. UNDP 2010, ÇBYE'nin ölçümlerine göre dünya yoksullarının %51'i, yani 844 milyon insan Güney Asya'da, %28'i yani 458 milyonu da Afrika'da yaşamaktadır. UNDP 2010 Türkiye'de yoksulluk Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK rakamlarına göre 2009 yılında Türkiye'de insanların yaklaşık %0,48'i yani 339 bin kişi sadece gıda harcamalarını içeren açlık sınırının %18,08'i yani 12 milyon 751 bin kişi ise gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bir başka anlatımla, yaklaşık 13 milyon vatandaş mutlak yoksulluk olarak tanımlanan yoksulluk içinde yaşamaktadır. 2008 yılında bu oranlar sırasıyla %0,54 ve %17,11'dir. Bu rakamlar Türkiye'nin yoksul nüfusunda artış olduğuna işaret etmektedir. Türkiye'de kişi başı günlük harcaması, satın alma gücü paritesine göre 1 doların altında kalan fert bulunmamaktadır. Buna karşın satın alma gücü paritesine göre kişi başı günlük 2,15 dolar olarak tanımlanan yoksulluk sınırı altında bulunan fert oranı %0,22, yoksulluk sınırı 4,3 dolar olduğunda yoksul fert oranı ise %4,35 olarak tahmin edilmiştir. TÜİK 2010 hane halkı kullanılabilir gelir dağılımı araştırmasına göre Türkiye'nin gene katsayısı 0,402'dir. Gene katsayısı bir ülkenin gelir dağılımının eşitsizliğini ölçmekte kullanılmaktadır. Gene katsayısı İsveç'te 0,25, İsviçre'de 0,34 ve Almanya'da 0.28 olarak belirlenmiştir. Gene katsayısı ne kadar küçülürse gelir dağılımı eşitsizliği küçülmektedir. TÜİK'e göre Türkiye'de en yüksek gelire sahip %20'nin 14 milyon insan toplam gelirden aldığı pay %46,4 iken, en düşük gelire sahip %20'nin 14 milyon insan toplam gelirden aldığı pay %5,8'dir. TÜİK sürekli yoksulluk oranını da %18 olarak belirlemiştir. Yoksulluk sadece günlük gelir ölçümlerinden ibaret bir durum değildir. Aynı zamanda insanca yaşamayı sağlayacak asgari koşullar açısından da değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Nüfusun yaşam koşulları göstergelerine bakıldığında kurumsal olmayan nüfusun %43,8'inin konutunda sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi ve benzeri sorunların söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Yine %43,3'ünün oturduğu konutta izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşanmaktadır. %60'ı kendilerine ait konutta oturmaktadır. %61,4'ünün hanesinin taksit ödemeleri ve borçları, konut alımı ve konut masrafları dışında bulunmakta. Bu borç ödemeleri, %28,3'ünün hanesine çok yük getirmektedir. Araştırmaya katılanların %87,5'den uzakta bir haftalık tatili, %65,7'si beklenmedik harcamalarını ve %81,7'si yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını ekonomik nedenlerle karşılayamamaktadır. TÜİK, 19 Aralık 2011, yoksulluk kültürü, yoksulluk çalışmalarında dikkat çekici bir yaklaşım olarak uzun yıllar gündemde kalmayı sürdürmüştür. TC, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, ASAGEM, 2010 yılında Sosyal Yardım Algısı ve Yoksulluk Kültürü başlıklı bir araştırma gerçekleştirmiştir ve son derece çarpıcı veriler ortaya koymuştur. AGASEM'in araştırmasında yardım alanlara sorulan neden yardım alıyorsunuz sorusuna, işsizlik, herhangi bir gelirinin olmaması, yoksulluk gibi ana gerekçeler belirtilmiş ve yardım alamazsam hiç yaşayamam diyenlerin oranı %69,1 gibi yüksek bir rakamdır. Yardım alamazsam hiç yaşayamam cümlesi Lewis'in 1959 yoksulluk kültürünün varlığını gösteren karakteristiklerde saydığı çaresizlik ve bağımlılığı işaret etmektedir. ASAGEM'in sosyal yardım algısı konusunda yaptığı araştırmaya göre, yardım alanların en büyük grubunu 36-45 yaş aralığındaki kişiler oluştururken, sosyal yardım alan kişilerin %62,7'si kadın, %37,3'ü ise erkek. Bu noktada kadınların erkeklerden daha çok sosyal yardım alma durumu toplumsal cinsiyet, yoksulluk ve sosyal yardım arasındaki ilişkiyi ortaya koyması açısından önemlidir. Buğra, 2010, kadınların sosyal yardımı hak eden yoksul kategorisi içinde ayrıcalıklı bir konumda oldukları ve sosyal haklarının çalışma hayatından çok yardım alanında tanımlandığını ifade etmektedir. Nitekim Türkiye'de kadın istihdamı gelişmiş sanayi ülkelerinin çok gerisindedir. Türkiye'de erkeklerde iş gücüne katılma oranı %71,7 iken kadınlarda %28,8'dir. TÜİK 2012 son derece düşük olan kadın istihdamının yanı sıra Türkiye'de pek çok kentin yoksul mahallelerinde kadın istihdamı ülke ortalamasının çok altında bulunmaktadır ve eve iş alma veya ev dışında ücret karşılığında gerek kayıtlı gerekse kayıt dışı çalışma faaliyetleri de son derece sınırlıdır. Buğra ve Kider 2007, sosyal yardım alan ailelerin %90'ının bir mesleği bulunmazken, %86,6'sı herhangi bir işte çalışmamaktadır. Çalışanların 1/4'ü özel sektörde işçi iken, 1/5'i mevsimlik işçi olarak istihdamda yer almaktadır. Burada çalışan yoksul kavramı karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de çalışan yoksul olgusu rakamlarla ele alındığında, 2009 yılında ücretli maaşlı çalışanlarda yoksulluk oranı %6,05 iken, yevmiyeli çalışanlarda bu oran %26,86, işverenlerde %2,33, kendi hesabına çalışanlarda %22,49 ve ücretsiz aile işçisi olanlarda ise %29,58 olmuştur. En yüksek yoksulluk riskine sahip olan tarım sektöründe çalışanlarda yoksulluk oranı 2008 yılında %37,97 iken 2009 yılında %33,01 olarak tahmin edilmiştir. Sanayi sektöründe çalışanlarda 2009 yılında yoksulluk oranı %9,63 olarak hesaplanırken, bu oran hizmet sektöründe çalışanlarda %7,16 olmuştur. 2009 yılında ekonomik olarak aktif olmayan fertlerin yoksulluk oranı %14,68 ve iş arayan fertlerin yoksulluk oranı %19,51'dir. TÜİK 2011A bu noktada yoksulluk oranları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye de bakmak gerekmektedir. Türkiye'de 2002-2008 yılları arasında yaşanan ekonomik büyümeye rağmen işsizlik gerilememekte, iş gücü verimliliği düşmekte ve kayıt dışı ekonomi hızla büyümektedir. Sonuç itibarıyla ekonomik büyüme üretken istihdamı değil, kayıt dışı ekonomiyi genişletmektedir. Karagöl ve Akgeyik 2010, bu sorunun da yoksullukla mücadele politikaları geliştirirken göz önünde tutulması gerekmektedir. AGASEM'in araştırmasına göre sosyal yardım alanlarda çalışmayanların 1/4'ü iş aradıklarını belirtirken, İş aramama nedenlerinin başında %41 ile sağlık sorunları gelmekte ve kadınlar geleneksel cinsiyet rolleri içinde kalarak çalışma yaşamına aktif olarak katılmak istememektedirler. Bu noktada kadınların geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinden hareketle çalışmak istememeleri dikkat çekmektedir. Yardım alan ailelerin %70,9'unun ortalama aylık geliri T300 veya daha azken, %24,2'sinin aylık gelirinin T300-600 arasında veya daha düşük olduğu görülüyor. Aylık geliri T900'den fazla olanların oranı ise sadece 3,5'tür. Bu durum sosyal yardım alan ailelerin aylık gelirinin açlık sınırının altında kaldığını göstermektedir. Sosyal yardım alanların %87'si herhangi bir sosyal yardım kurumuna bağlı bulunmamaktadır. Bağlı olanlar arasında ise %8,8 ile SSK birinci sırada yer almaktadır ve grubun 5'te 4'ü yeşil karta sahiptir. AGASEM'in araştırması sosyal yardım alanların %35'inin dikkatli, %28,6'sının gecekondularda, %9,8'inin ise kerpiç evlerde yaşadığını, apartman dairesinde oturanların oranının ise %23'lerde kaldığını ve evlerin yaklaşık 3'te 2'sinin büyüklüğünün 75 metrekareden daha küçüktür olduğunu tespit etmiştir. Araştırmanın gerçekleştirildiği evlerin 3'te 2'sinde yaşam koşullarının, %71'inde ise eşyaların oldukça yetersiz olduğu, evlerin yarıdan fazlasında ise rutubet görüldüğü belirlenmiştir. ASAGEM'in araştırması engelliliğin yoksullukla bağını da ortaya koymuştur. Sosyal yardım alan ailelerin yaklaşık 1/4'te birinde engelli birey bulunurken, %46,3 ile bedensel engelliler, özürlüler en büyük grubu oluşturmaktadır ve bunu %25,9 ile zihinsel özürlüler izlemektedir. AGASEM'in araştırması yoksulluk ve eğitim arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından da dikkat çekici sonuçlar ortaya koymuştur. Araştırma sonuçlarına göre yardım alanların yarıya yakını okur yazar değilken, %41,8'ini ilkokul mezunları oluşturmaktadır. AGASEM'in araştırmasının en önemli bölümlerinden birini ise sosyal yardımları dağıtan kurum personeliyle yapılan anket oluşturmuştur. Sosyal yardım dağıtmakla görevli kamu personelinin gözlemlerine göre gerçek anlamda yardıma muhtaçların utangaç, mülayim, çekingen, yaşlı olduklarının ihtiyacı olmadığı halde yardım alanların ise tembel, bencil, sert ve saldırgan tavırlar sergileyen, pişkin, açgözlü, durumu kanıksamış, tedirgin, kendini acındırma çabası içinde, baskı kurmaya çalışan, tacizkar, tehdit eden, kurnaz, eğitim düzeyi düşük, hayatta kaybedecek bir şeyi olmayan, neden çalışmadığı sorusuyla karşılaşmamak için yardım almaya eşini gönderen maço erkek, resmi nikahları olmayan, genellikle göç etmiş, işsizlikten dolayı psikolojik sorunları olan olarak tanımlandıkları tespit edilmiştir. Sosyal yardım dağıtan kurumların çalışanları, yardım alanların bunu bir alışkanlık haline getirdiği vurgulayarak şu tespitlerde bulunmuşlardır. Yardım aldıkça çalışmak istemiyorlar. Durumları iyileşse de yardım almaya devam ediyorlar. Yaşam tarzlarını buna göre belirleyip çalışabilecekleri halde çalışmıyorlar. Daha sık yardım almak için başvuruyorlar. Yapılan yardımları maaş gibi algılıyorlar. Kömür alacağım diye sigortalı işe girmiyorlar. Bir ton kömür için hayatlarını feda ediyorlar. Ev istiyorlar. Evlerinin onarılmasını istiyorlar. İş istiyorlar ama verilen işlerde çalışmıyorlar. Cebinizden mi veriyorsunuz? Devlet veriyor diye her şeyi istiyorlar. Yardım kesilir diye çalışmıyorlar. Sosyal yardımların kişileri tembelliğe iterek kendi güçlerini daha verimli kullanmaktan alıkoyduklarını savunan çalışanlar. Bu durumun özellikle 28-40 yaş arası genç sayılabilecek grupta gözlendiği belirmektedirler. Bunun dezavantaj olduğu dile getirilerek özellikle genç kesimi hazıra ve kolaya alıştırıp tembelliğe itmesi gibi bazı dezavantajlarının olduğu belirtilebilir. İşsizlikten sıkça şikayet etmekle birlikte, iş bulduklarında alacakları yardımların kesileceğinden korktuklarından, sigortalı işlerde çalışmayı tercih etmeyenlerin bulunduğu vurgulanmıştır. Sosyal yardım kurumlarında çalışanların, sosyal yardım alanlara karşı bu olumsuz, daha doğrusu yoksulluğun suçunu bireye yükleme eğilimi, son derece yanlıştır. Araştırmada yardım alanların %89,2'si çocuklarının hayatlarını yardım alarak sürdürmelerini istemediklerini, %88,2'si ise çocuklarını sosyal yardımlarla büyütmekten mutlu olmadıklarını belirtmişlerdir. Hane halkı büyüklüğü ve yoksulluk arasındaki ilişki TÜİK'in hane halkı araştırmasında ortaya konmaktadır. TÜİK araştırmasına göre, 2009 yılında hane halkı büyüklüğü 3 ve 4 kişi olan hanelerde bulunan fertlerin yoksulluk oranı %9,65 olurken, 7 ve daha fazla olan hanelerde fertlerin yoksulluk oranı %40,05 olarak hesaplanmıştır. 7 ve daha fazla kişiden oluşan hanelerden kentsel yerlerde oturanlar için yoksulluk riski %25,21 iken, kırsal yerlerde bu oran %54,06'dır. Bu noktada yoksulluğun hane türü ve büyüklüğü ile yakından ilişkili olduğu açıkça gözlemlenebilir. 2009 yılında okur yazar olmayan veya bir okul bitirmeyenlerde yoksulluk oranı %29,84 olurken, İlkokul mezunlarında bu oran %15,34, lise ve dengi meslek okulları mezunlarında %5,34, yüksekokul, fakülte ve üstün mezuniyete sahip fertlerde %0,71 oldu. İlk öğretime başlamamış olan 6 yaşından küçük çocukların yoksulluk riski ise %24,04 olarak tespit edilmiştir. 2009 yılında ücretli maaşlı çalışanlarda yoksulluk oranı %6.05 iken, yevmiyeli çalışanlarda bu oran %26.86, işverenlerde %2.33, kendi hesabına çalışanlarda %22.49 ve ücretsiz aile işçisi olanlarda ise %29.58 olmuştur. En yüksek yoksulluk riskine sahip olan tarım sektöründe çalışanlarda yoksulluk oranı 2008 yılında %37.97 iken, 2009 yılında %33.01 olarak tahmin edilmiştir. Sanayi sektöründe çalışanlarda 2009'da yoksulluk oranı %9.63 olarak hesaplanırken, bu oran hizmet sektöründe çalışanlarda %7.16 olarak tahmin edilmiştir. 2009 yılında ekonomik olarak aktif olmayan fertlerin yoksulluk oranı %14.68 ve iş arayan fertlerin yoksulluk oranı %19.51 olarak hesaplanmıştır. Dikkat, yoksullukla savaşım konusuna geçmeden önce, yoksulluğun nedenlerinin çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Türkiye'de çocuk yoksulluğu, yoksulluk çalışmalarında ele alınması gereken konulardan birisidir. TÜİK 2006'daki raporunda Türkiye genelinde 6-17 yaş grubundaki çocuk sayısını 16.264.000 olarak tespit etmiş ve bu yaş grubundaki çocukların %60,9'unun kentsel, %39,1'inin kırsal yerlerde yaşadığını belirtmiştir. Bu çocukların %84,7'si bir okula devam ederken, %15,3'ü okula devam etmemektedir. Okula devam etmeyen çocukların %58,8'ini kız çocukları oluşturmaktadır. Yoksullukla eğitim arasında kanıtlanmış bir ilişki olduğunu düşündüğümüzde okula devam etmeyen çocukların yoksullukla karşı karşıya kalma riskinin daha yüksek olduğu açıktır. Özellikle okula devam etmeyen çocukların %59'a yakın bir kısmının kız olması daha da düşündürücüdür. Kadının iş gücüne katılımın son derece yetersiz olduğu, Türkiye'de eğitimin dışında kalan kız çocuklarının iş gücü piyasalarında yer alması da güçleşmekte ve kadın yoksulluğu karşımıza çıkmaktadır. 6-17 yaş grubunda bulunan 16.264.000 çocuktan %5,9'u ekonomik bir işte çalışmakta. Bir başka ifadeyle istihdam edilmektedir. 958.000 kişi, Türkiye genelinde 6-17 yaş grubunda istihdam edilen çocukların %47,7'si kentsel, %52,4'ü kırsal yerlerde yaşamaktadır. İstihdam edilen çocukların %66'sını erkek, %34'ünü kız çocukları oluşturmaktadır. Çalışan çocukların %31,5'i bir okula devam ederken, %68,5'i öğrenimine devam etmemektedir. Okula devam eden 6-17 yaş grubundaki çocukların %2,2'si ekonomik bir işte çalışırken, okula devam etmeyen çocukların %26,3'ü çalışmaktadır. Çalışan çocukların %40,9'u tarım, 392 bin kişi, %59,1'i tarım dışı sektörde, 566 bin kişi faaliyet gösterirken, %53'ü ücretli veya yevmiyeli, %2,7'si kendi hesabına veya işveren, %43,8'i ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. Çocuk işçiliği sosyal devletin ana meselelerinden birisidir. Çocuk yoksulluğunun önüne geçilmesi için çocuk işçiliğinin yasaklanması ve çalışma yaşının ileri sanayi ülkelerinde olduğu gibi 15'e çekilmesi gerekmektedir. Zira çocuk yoksulluğu devamlı yoksulluğun temelinde yer alır ve yoksulluk kuşaktan kuşağa aktarılan bir olguya dönüşmesine neden olmaktadır. Yoksullukla savaşın bir önceki bölümde verilen yoksulluk istatistikleri, yoksulluğun mücadele edilmesi gereken bir tehdit olarak insanlığın karşısına çıktığını göstermektedir. Yoksulluğun küresel bir tehdit olarak kabul edilmesi, Dünya Bankası'nın 2000/2001 kalkınma raporuna yoksulluğa saldırmak başlığını vermesiyle açıkça kabul edilmiştir. Raporun ön sözünde, Dünya Bankası'nın o dönem başkanı biz bankadakiler, tutku ve profesyonellikle yoksullukla savaşmayı, onu yaptığımız tüm çalışmaların merkezine yerleştirmeyi misyon biliyoruz demiştir. Çağımızın yoksulluğunun yeryüzündeki görünümlerinin neredeyse tamamı gittikçe artan oranda küreselleştirici süreçlerin yani yeni liberal politikaların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu süreçlerin ana aktörlerinden olan Dünya Bankası'nın yoksulluğu küresel tehdit olarak görmesi ve savaş açması da manidardır. Birleşmiş Milletler 2010 kalkınma raporunda çok boyutlu yoksulluk endeksini kullanarak en korunmasız haneleri ve grupları belirleyerek tam olarak hangi yoksullukların onların hayatını olumsuz yönde etkilediğini tespit etmeyi hedeflemiştir. Bu ölçünün bu gibi belirli topluluklara daha etkin yardım ulaştırmayı hedefleyen hükümetlere ve kalkınma kuruluşlarına yardımcı olabileceği öngörülmektedir. İnternet konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler için www.unpd.org.tuik.gov.tr web adresinden yararlanabilirsiniz. Ekonomik politikalar, ekonomik büyümenin yoksulluk düzeyinin azaltılmasında çok etkin olduğu kabul edilmektedir. Ekonomik büyüme ile yoksulluk arasındaki ilişki de beklenti. Ekonomik büyüme arttıkça yoksulluğun da azalacağı beklentisi olmaktadır. Ancak ekonomik büyüme ile yoksulluk arasındaki ilişki de her ülke farklı görünümler sergilemektedir. Ekonomik büyüme ile yoksulluk arasındaki ilişki, bu büyümenin gelir dağılımı üzerindeki etkisi ile anlaşılabilir. Ekonomik büyümenin yoksulluğun düzeyini azaltıp azaltmayacağı. Ekonomik büyümenin en zengin ve en yoksul gelir gruplarına ne ölçüde yansıdığı, yoksullukla yakından ilişkili olan eğitim ve sağlık gibi temel hizmetleri sunma kapasitesini ve istihdam olanaklarını artırıp artırmadığında ortaya çıkmaktadır. Ekonomik büyüme kısa vadede özellikle ücret ve iş gücü göstergeleri yoluyla başta gençler ve niteliksiz işçiler olmak üzere çeşitli kesimlerin yoksulluk oranları üzerinde etkili olabilir. Büyüme ile yoksulluk arasında göz ardı edilmemesi gereken bir diğer unsur. Yoksulluğun azaltılmasına yönelik olarak uygulanacak vergilendirme gibi yeniden dağıtım politikalarının uygulama şansının büyüyen ekonomide daha yüksek olmasıdır. Yeniden dağıtım mekanizmaları yoksullukla mücadelede son derece yaşamsaldır. Sosyal adalet temelinde yapılandırılacak bir vergi reformu, ekonomik büyümeden kazanılan gelirin yeniden dağıtımını eşit vatandaşlık hakları bağlamında gerçekleştirerek yoksulluğu aşağı seviyelere çekebilir. Örneğin asgari geçim ücreti ya da nakit aile desteği gibi gerek dünyadan gerekse Türkiye'den kaydedilen yoksulluk istatistikleri, yoksullukla mücadelede acilen hayata geçirilmesi gereken ekonomik politikaları gerekli kılmaktadır. Yoksullukla mücadelede başlıca ekonomik politikalar şunlardır. 1. Mutlak yoksulluk sınırında yaşayan bireylere ya da ailelere nakit gelir desteği. 2. Adaletsiz gelir dağılımını iyileştirmek açısından önemli bir adım olarak asgari ücretin tespiti ve bunun yoksulluk sınırının üstüne çıkartılması. 3. Yoksulluk sınırındaki küçük esnafın yoksulluğunun mikro kredilendirme, kooperatif örgütlenmeleri gibi yardımlarla güçlendirilmesi. 4. İstihdamın geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi ile işsizliğin azaltılması. 5. Kırsal alanlardaki yaygın yoksulluğun azaltılması için tarım sektörünün desteklenmesi amacıyla tarımda verimlilik artırıcı, tarım teknolojilerini geliştirici, geleneksel tarım tekniklerinin yerini yeni çağdaş yöntemlere bırakması için gerekli mali ve teknik desteğin sağlanması. 6. Tarım çalışanlarının asgari ücret tespitinin yapılması, tarımda kayıt dışının engellenmesi. Sıra sizde 3 Dünya Bankası'nın 2000/2001 kalkınma raporu neden yoksulluğa saldırmak başlığını taşımaktadır. Sıra sizde 3 yanıt Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından yapılan yoksulluk araştırmalarından elde edilen yoksulluk istatistikleri. Yoksulluğun acilen mücadele edilmesi gereken küresel bir sorun olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle Dünya Bankası 2001/2002 kalkınma raporuna yoksulluğa saldırmak başlığını vermiştir. Sosyal politikalar, sosyal politika, insanların özgür ve eşit haklara sahip bireyler olarak topluma katılmalarının yollarını araştırma alanıdır. Burada hedef kişileri sosyal risklerden ve yoksulluktan koruma, sonuç olarak kendi amaçları için mücadele etmelerini olanaklı kılmalarını sağlamaktır. Eğitim, sağlık, konut, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler sosyal politikanın bileşenleri arasında sayılabilir. Sosyal politikaya ilişkin uygulamalar sosyal devlet ve sosyal koruma gibi kavramlarla tanımlanmaktadır. Sosyal koruma kapsamında sosyal sigorta, sosyal yardım ve sosyal hizmetler gibi uygulamalar karşımıza çıkmaktadır. Sosyal koruma 3 kategoride düşünülebilir. Birincisi, belirli bir sosyal gruba gelirden ve istihdamdaki statüsünden bağımsız olarak verilen genel desteklerdir. Buna örnek olarak ilk öğretim ders kitaplarının çocuklara ücretsiz sağlanması ya da okullarda çocuklara süt verilmesi gösterilebilir. İkincisi, bireyin istihdam edilme durumuna ve istihdam süresinde yaptığı katkıya göre değişen sosyal sigorta uygulamalarıdır. Örneğin, işsizlik sigortası, emeklilik maaşı gibi. Üçüncüsü, ortalama gelir ve mal varlığına bağlı olarak, genellikle yoksulluk sınırının altında olanlara ya da özel gruplara, özürlü veya yaşlı gibi verilen yardımlardır. Yoksullukla mücadelede sosyal politikaların önemini, Nobel ödüllü iktisatçı, Amartya Sen, 2004, yoksulluğun gelir düzeyiyle sınırlı tanımlamalarını reddedip yapabilirlik kavramını geliştirerek vurgulamıştır. Yapabilirlik açlık, sağlıksızlık, cahillik, kötü barınma koşulları gibi her insanın kaçınmak isteyeceği durumlardan kaçabilme yetisi olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda yoksulluk yapabilirlikten yoksunluk olmaktadır. Bu yaklaşım, yoksullukla sosyal haklar arasında bağ kurarak yoksullukla mücadelede sosyal politikaların merkezi öneme sahip olduğunu göstermektedir. Yoksulluk genellikle çok boyutlu bir sorundur. Çoğu zaman eğitimsizlik, iş hayatındaki başarıyı belirleyen becerilerden yoksunluk, azınlık mensubu olma, kadın olma, fiziksel ya da zihinsel özürlülük, sorunlu aile çevresi gibi durumlarla bağlantılı olan yoksullukla mücadelede, ekonomik politikaların ötesine geçerek kişiye ve sosyal gruba özgü yöntemler geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Sosyal politikalar yoksullukla beraber gelen sosyal dışlanmayı bertaraf etmek açısından gereklidir. Adaman ve Kider, 2006, Buğra ve Kider, 2007, Avrupa Birliği düzeyinde yoksullukla mücadelenin sosyal dışlanmayla mücadele ile birlikte yürütüldüğü görülmektedir. Sosyal dışlanma, kişilerin yoksulluk, temel eğitim becerilerden mahrumiyet ya da ayrımcılık dolayısıyla toplumun dışına itilmeleri ve toplumsal hayata diledikleri gibi katılımlarının engellenmesi sürecidir. Bu durum bu grubun bir yandan iş gücü piyasalarına, gelir getirici faaliyetlere, eğitim ve öğretim imkanlarına ulaşımında zorluklar yaşamasını getirirken, diğer yandan da toplumsal ya da çevresel ağlar ve etkinlikler kurmasında engeller oluşturmaktadır. Buğra ve Kider, 2007, bu grubun elindeki güç sınırlı olup, karar alma süreçlerine katılım sınırlı gerçekleşmektedir. Sonuç itibarıyla bu grup genelde kendini güçsüz ve günlük yaşamını etkileyecek kararların alımında kontrolü elinde tutmaktan aciz hissetmektedir. Yoksulluğun ekonomik boyutunun yanında sosyal ve kültürel boyutu da olduğundan, yoksullukla mücadelede sadece ekonomik politikalar geliştirmek yeterli olmayacaktır. Yoksulun maruz kaldığı sosyal dışlanma ile mücadele edecek sosyal politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Sosyal dışlanma ile mücadelede amaç sosyal içerme olmaktadır. Sosyal içerme, hem gelir düzeyleri toplumun ortalamasının çok altında olduğu için, hem de etnik ya da dini kökenleri, toplumsal cinsiyetleri, eğitim durumları, fiziksel ya da zihinsel engelleri dolayısıyla topluma eşit vatandaşlar olarak katılmakta zorluk çeken insanların durumunu kurumsal düzenlemeler yoluyla çözümlemeyi hedeflemektedir. 1996'da geliştirilen Avrupa Sosyal Şartı, bütün vatandaşların yoksulluk ve sosyal dışlanmaya karşı korunma hakkına sahip olduklarını vurgulamaktadır. Bura, 2008. Bu noktada yoksullukla mücadelede hayata geçirilmesi gereken sosyal politikalar. 1. Kentsel alanlarda barınma yoksulluğunun aşılması için ucuz kredi ve ödeme koşullarıyla ev sahibi yapma ya da konutların belediyelerce satın alınarak kiralık sosyal konut haline getirilmesi yoluyla yoksul bireye aileye sağlanması. 2. Çocuk işçiliğin uluslararası kurum ve kuruluşlarca belirlenen bir yaşa çekilmesi ve sıkı şekilde denetlenmesi. 3. Kimsesiz ve düşkünler için ücretsiz bakım sağlanması. 4. Fiziksel veya zihinsel özürlülerin ve ailelerinin sosyal yaşama katılmalarının sağlanması. 5. Kadın yoksulluğunun giderilmesi yönünde, dul kalmış, boşanmış kadınlara nakit yardım desteği, belediyelerce şiddete maruz kalan ya da terk edilen kadınlar için kadın sığınma evleri açılması, kayıt dışı olarak ev eksenli çalışan kadınların, örneğin evlere temizliğe giden ya da evlerde parça başı iş yapan kadınların sosyal güvenlik kapsamına alınması. 6. Deprem gibi aniden gelen afetlerde muhtaç duruma düşen ailelere ya da yaralanan hasta düşen bireylerin yakınlarına ekonomik ve sosyal destek. 7. Hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden bedelsiz yararlandırılması. 8. Eğitim fırsatlarını yoksullara açma yönünde yoksulluk karşıtı programları hayata geçirme. Özet yoksulluk, normal uzunlukta sağlıklı ve insanca bir yaşam için gereken temel gıda, su, barınma, giyim, sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi ihtiyaçların yoksulluğu olarak tanımlanabilir. Gerek dünyada gerekse Türkiye'de yoksulluk manzaraları sık sık karşımıza çıkmaktadır. Sabahın ilk ışıklarıyla çöpleri karıştırmaya gelenler de, Somali'de açlıktan ölenler de insanca bir yaşam için gerekli temel ihtiyaçları karşılayamayan yoksullara örnektir. Yoksulluk sadece bugünden yarına çıkmayı sağlayacak günlük kaloriyi alabilecek gelire sahip olamama durumu değildir. Aynı zamanda insan içine utanmadan çıkma, toplumsal yaşantıya dahil olabilme durumuyla da anlaşılması gereken bir olgudur. Yoksulluk üzerine çalışan sosyal bilimciler çeşitli yoksulluk ölçümleri geliştirmişlerdir. Bu ölçümlerden birisi mutlak yoksulluk ölçümüdür. Mutlak yoksulluk, hayatta kalabilmek için gerekli ihtiyaçlarını karşılamada yeterli kaynağa sahip olamama durumudur. Bir diğer yoksulluk ölçümü göreli yoksulluktur. Göreli yoksulluk, bir kişinin yaşam düzeyini, kendisinden daha yüksek gelire sahip bir referans grubunun geliriyle karşılaştırması sonucunda ortaya çıkan bir olgudur. İnsani yoksulluk ise hem mutlak yoksulluk hem de göreli yoksulluk tanımını içermektedir. İnsani yoksulluk, okur yazarlık, yetersiz beslenme, önlenebilir hastalıklara yakalanma gibi temel insani yeteneklerden yoksun olmak şeklinde tanımlanabilir. Burada tanımlanan yoksulluk ölçümlerinin hangisinin kullanılacağı sorusu önemlidir. Yoksulluk araştırmasının bir ülke içinde mi, yoksa birçok ülkeyi kapsayacak karşılaştırmalı bir çalışma mı olacağı hangi ölçümün kullanılacağında belirleyici olabilir? Birçok ülkeyi kapsayan yoksulluk araştırmalarında insani yoksulluk ölçümü kullanılmaktadır. Genellikle, yoksulluk araştırmalarından bir tek yoksulluk ölçümü kullanılmaktansa, bu ölçümlerin tümünü içeren bileşik ölçümler kullanılmaktadır. Yoksulluğun nedenleri, ekonomik, siyasal, toplumsal, küresel, çevresel ve dışsal etmenler olarak 5 kategoriye ayrılabilir. Ekonomik nedenler bağlamında ekonomik büyüme ve bunun gelir dağılımına etkisi, iş gücü piyasalarının durumu, işsizlik, gelir dağılımı eşitsizliği sayılabilir. Nüfus artış hızı, göç, eğitim, kentleşme ve hane türü ve büyüklüğü yoksulluğun toplumsal nedenleri olarak ele alınmaktadır. Yoksulluğun siyasal nedenleri ise hükümetin hayata geçirdiği yanlış ekonomi programları, yolsuzluk, siyasi yozlaşma olabilir. Küreselleşme süreçleri de özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yoksulluk nedenleri arasında en başta gelmektedir. Ani gelen şoklar, aile reisinin kaybı, deprem gibi olaylar da yoksulluk nedenleri arasında görülmektedir. Irk ve etnik köken ya da toplumsal cinsiyet temelinde yapılan ayrımcılık da yoksulluğun dışsal nedenlerindendir. Dünyadan ve Türkiye'den elde edilen yoksulluk istatistikleri, yoksulluğun son derece ciddi bir küresel sorun olarak karşımıza çıktığını açıkça göstermektedir. Türkiye'de yaklaşık 13 milyon insan mutlak yoksulluk içindedir. Dünya nüfusunun 1/3'ü çok boyutlu yoksullukla yaşamaktadır. Bu durumun Dünya Bankası'nın 2000/2001 kalkınma raporunda yoksulluğa saldırmak başlığını verdirmiştir. Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi birçok ulus üstü kuruluş yoksullukla savaşmak için programlar ve projeler hazırlamaktadır. Ancak durum hala pek iç açıcı görünmemektedir. Yoksullukla mücadelede ekonomik ve sosyal politikalar hazırlanmaktadır. Yoksullukla mücadelede öne çıkan ekonomik politikalardan bazıları, mutlak yoksulluk içinde yaşayan bireylere ve ailelere nakit gelir desteği verilmesi, adaletsiz gelir dağılımının düzeltilmesine yönelik vergi reformları yapılması, asgari ücret tespiti, küçük esnafa mikro kredi desteği verilmesi, tarıma destek, istihdamın artırılması olabilir. Yoksulluk sadece gelir düzeyi ile ölçülebilecek bir olgu değildir. Yoksul birey aynı zamanda sosyal dışlanmaya da maruz kalan bireydir. Toplum içine utanmadan çıkmayı sağlayacak gerekli donanımlara ulaşamama durumudur yoksulluk. Yoksulun maruz kaldığı sosyal dışlanma ile savaşım sosyal politikalarla gerçekleştirilebilir. Sosyal politika, yoksullukla birlikte gelen sosyal dışlanmayı bertaraf etmek için gereklidir. Yoksullukla mücadelede hayata geçirilmesi gereken sosyal politikalardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Yoksula insanca yaşaması için ucuz kredi ve uygun koşullarla ev sahibi olma olanağı sağlamak. Çocuk işçiliğinin uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesi. Düşkün ve yaşlılara ücretsiz bakım, yoksula bedelsiz sağlık hizmeti sunma, eğitim olanaklarının geliştirilmesi, özürlülere ve ailelerinin toplumsal yaşama katılımının sağlanması ve şiddete uğrayan kadınlar için sığınma evleri açılması. Sosyal güvencesiz çalışan kadınların sosyal güvenlik kapsamına alınması olabilir. Türkiye'de yaklaşık 13 milyon vatandaş mutlak yoksulluk içinde yaşamaktadır. Bu durumda gerek ekonomik gerekse sosyal politikaların acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ekonomik politikalar içinde mutlak yoksulluk içinde yaşayan aileye ya da bireye nakit gelir desteği son derece önemlidir. İnsanca yaşamayı sağlayacak bir asgari ücret tespiti de şarttır. Gelir dağılımındaki eşitsizliği gidermek açısından vergi reformu ve yeniden dağıtım mekanizmaları da gereklidir. Mutlak yoksulluk içindeki 13 milyon insanın maruz kaldığı sosyal dışlanma ve yalıtılmışlığın da giderilmesi konusunda sosyal politikaların hayata geçirilmesi zorunluluktur. Türkiye'de yaşam koşulları anketinin ortaya koyduğu nüfusun %40'ı akan çatılı, nemli duvarlı ve bozuk tesisatlı evlerde oturuyor sonucu. Barınma yoksulluğunu ortadan kaldıracak sosyal politikalarla işe başlamayı gerektirmektedir. Kendimizi sınayalım soru bir yoksulluk tanımının hangi kıstaslara göre yapıldığı neden önemlidir? Soru bir A seçeneği kime yoksul diyeceğimizi belirlemek için soru bir B seçeneği temel ihtiyaçların neler olduğunu belirlemek için soru bir C seçeneği yoksullukla nasıl mücadele edileceğinin belirlenmesi için soru bir D seçeneği yoksulların sayısını belirlemek için soru bir E seçeneği yoksulların yaşadığı yerleri tespit için soru birin doğru yanıtı, yanıtınız yanlış ise giriş konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi mutlak yoksulluk tanımı içerisindedir? Soru 2. A seçeneği insan içine çıkacak düzgün giysisi olmayan kişi. Soru 2. B seçeneği günlük geliri 1.25 doların altında olan kişi. Soru 2. C seçeneği günlük geliri 2 doların üstünde olan kişi. Soru 2. D seçeneği günlük T5 geliri olan kişi. Soru 2. E seçeneği evinin çatısı akan kişi. Soru 2'nin doğru yanıtı B. Yanıtınız yanlış ise mutlak yoksulluk ve açlık sınırı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi göreli yoksulluk tanımına uygundur? Soru 3. A seçeneği günlük 1.25 doların altında geliri olan kişi. Soru 3. B seçeneği beslenme yetersizliğinden gelişim bozukluğu gösteren çocuk. Soru 3. C seçeneği günlük 1 doların altında gelirli yaşayan kişi. Soru 3. D seçeneği hayatta kalması için gerekli kaloriyi karşılayamayan kişi. Soru 3. Ev seçeneği çatısı akan ve tesisatı bozuk evde oturan kişi. Soru 3'ün doğru yanıtı ev. Yanıtınız yanlış ise göreli yoksulluk konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. İnsani gelişme endeksi aşağıdaki yoksulluk ölçümlerinden hangisine denk gelmektedir? Soru 4. A seçeneği insani yoksulluk. Soru 4. B seçeneği göreli yoksulluk. Soru 4. C seçeneği açlık sınırı. Soru 4. D seçeneği küresel yoksulluk. Soru 4. E seçeneği çok boyutlu yoksulluk. Soru 4'ün doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise insani yoksulluk konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5. Yoksulluğun insan hakları evrensel bildirgesine dahil edilmesi neyi anlatmaktadır? Soru 5. A seçeneği yoksulluğun küresel bir sorun olduğunu. Soru 5. B seçeneği yoksulluğun sadece kalori hesabına göre belirlenmesi gerektiğini. Soru 5. C seçeneği herkesin tıbbi bakım içeren yaşam standardına sahip olması gerektiğini. Soru 5. D seçeneği sosyal dışlanmanın yoksullukla eşdeğer olduğunu. Soru 5. E seçeneği yoksulluğun ulusal bir sorun olduğunu. Soru 5'in doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise insani yoksulluk konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6. Yoksulluğun nedenini, yoksulun kendi dışındaki yapısal etmenlere bağlayan yaklaşım yoksullukla mücadelede ne tür politikaları hedefler? Soru 6. A seçeneği ekonomik politikalar. Soru 6. B seçeneği bireysel politikalar. Soru 6. C seçeneği kültürel politikalar. Soru 6. D seçeneği sosyal politikalar. Soru 6. E seçeneği küresel politikalar. Soru 6'nın doğru yanıtı D. Yanıtınız yanlış ise yoksulluğun nedenleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğun toplumsal nedenlerindendir? Soru 7. A seçeneği gelir dağılımının eşitsiz dağılımı. Soru 7. B seçeneği kırdan kente göç. Soru 7. C seçeneği deprem. Soru 7. D seçeneği küresel ekonomi, soru 7E seçeneği toplumsal cinsiyet, soru 7'nin doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise yoksulluğun toplumsal nedenleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. Türkiye'de nüfusun %43.8'inin konutunda sızan çatı, nemli duvarlar, çürük pencere olması, yoksullukla mücadelede hangi politikaların gerekli olduğuna işaret eder? Soru 8A seçeneği ekonomik politikalar, soru 8B seçeneği küresel politikalar, soru 8C seçeneği kalkınma politikaları, soru 8D seçeneği hepsi, soru 8E seçeneği sosyal politikalar, soru 8'in doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise yoksullukla savaşın konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi yoksullukla mücadelede geliştirilen ekonomik politikalardandır? Soru 9A seçeneği çocuk işçiliği yaşının 15'e çekilmesi, soru 9B seçeneği kadın yoksulluğunun giderilmesi için proje geliştirme, soru 9C seçeneği genel sağlık sigortası, soru 9D seçeneği yoksul aileye nakit gelir desteği, soru 9E seçeneği işsizlik sigortası, soru 9'un doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise ekonomik politikalar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10. Sosyal politikalar aşağıdakilerden hangisini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir? Soru 10A seçeneği ekonomik politikalar, soru 10B seçeneği sosyal dışlanma, soru 10C seçeneği küresel ekonomi, soru 10D seçeneği mutlak yoksulluk, soru 10E seçeneği küreselleşme, soru 10'un doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise sosyal politikalar konusunu yeniden gözden geçiriniz.